Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim hepinize gönül dolusu merhabalar. Erkam Radyomuzdan, Bir Alim Bir Eser programımızdan sizlere selam verebilmenin, merhaba diyebilmenin sevincini yaşıyoruz. Kıymetli dostlar, bir süredir karşınızda olabiliyoruz, olamıyoruz. Değişik vesileler, sebepler, meşguliyetler araya giriyor. Darbe efendim girişimleri araya giriyor vesaire. Ama bugün itibariyle inşallah tekrar yeniden huzurlarınızdayız ve yepyeni bir eserle yolumuza devam edeceğiz. Bir Alim Bir Eser programımızın arşivine baktığınız zaman radyomuzun sitesinde, Erkam Radyomuzun sitesinde Bir Alim Bir Eser programının arşivini gördüğünüz zaman orada ne tür kitapları çalıştığımızı, efendim hangi alim ve ariflerden geçmişte ve günümüzde istifade ettiğimizi ve onların eserlerini gün yüzüne çıkarmaya çalıştığımızı, problematik düzeyde, mesele düzeyinde ele aldığımızı ve bunları mümkün olduğunca vuzuha kavuşturmaya çalıştığımızı göreceksiniz. Efendim bugün de benim doğrusu ilk gençlik yıllarımda çok etkilendiğim, beni efendim tesiri altına alan, birkaç kez okuma lüzumu hissettiğim mühim bir eseri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilhassa genç kardeşlerimle çok muhatap olduğum için eğitimler, seminerler vesilesiyle, kitap çalışmaları vesilesiyle onların bu konuda çok ciddi ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum. Yeni kuşakların, yeni nesillerin. Dolayısıyla böyle bir konunun günümüzde maalesef ihmal edildiğini, sadece bir kısım ilahiyat camiasına mahkum ve mahpus edildiğini görmek beni üzüyor. Daha çok siyasi ve sosyal konular cazip geliyor insanlara, popüler konular. Ama bu tür zihni kuran, kalbi kuran, gönlü yoğuran, oluşturan konular, mevzular, hususlar maalesef bir kenara bırakılıyor. Ya da pek fazla talep görmüyor. Olsun, biz dar kapıdan geçelim, ağır metaa talip olalım. Herkesin talip olmadığı şeyi biz talep edelim inşallah. Ve o geçmiş hazineleri açığa çıkarmaya ne yapalım? Çalışalım. Efendim, Alexis Carroll diye bir ünlü batılı düşünür var. İnsan denen mucize, insan bu meçhul gibi eserleri var biliyorsunuz. Değişik isimlerle tercüme edildi. Ama siz insan bu meçhul diye hatırlayın. Bu Türkiye'de bu eseriyle şöhret bulmuştur. Ama onun bir de dua üzerine etütleri vardır. Dua. Bir dua mecmuası vardır. Fransızca kaleme alınmıştır. Bu dua mecmuasında Paris'te okuduğu, doktora yaptığı yıllarda Müslüman sosyolog İranlı Ali Şeriati keşfetmiştir. Keşfetmiş, üzerine bazı notlar almış, bir kısmını sonradan kaybetmiş. Hatıraları tabii onlar da var. Ama sonradan tercüme etmiş, bir ön söz dahil etmiş, dipnotlar, şerhler düşmüş ve böylece bu kitabı daha kapsamlı hale getirmiş. Maalesef Türkçe'ye Ali Şeriati'nin eseri diye tercüme edilmiş. Şimdi elimde duruyor. Yayın evini söylemeyeceğim ama dua Ali Şeriati. Hayır, bu Alexis Carroll'ın eseridir. Ali Şeriati edisyon kritik yapmıştır ancak. Tercüme etmiştir. Bir ön söz sahibidir. Yani dipnotları vardır. Dolayısıyla bunun düzeltilmesi lazım. Neden hani Alexis Carroll'ı kimse tanımaz, biz Ali Şeriati diyelim, ondan sonra insanlar alır gibi bir mantıkla mı hareket edildi, suizan da etmek istemiyorum. Ya da bir yayıncılık zekası mı devreye girdi, onu bilemem. Ama bu şekilde yayınlanmış bir eser var. Bunlar işin dedikodu kısmı. Bunları geçiyorum. Bizim için muhteva önemli. Bu muhtevaya yoğunlaşacağız. Bir de şunu söyleyeyim. Harcı alem bir lakırdı ama lütfen Ali Şeriati ismine de takılmayınız. Biz burada onun İranlı oluşuyla, Şia menşeli oluşuyla falan ilgilenmeyeceğiz. Burada Alexis Carroll'ın dua mecmuasını açığa çıkaran bir kişi olarak ilgileneceğiz. Ki kendisi kıymetli fikirleri de olan, ondan sonra bir düşünürdür. İyisini alır, kötüsünü bir kenara bırakırız, ayıklarız. Bizim öyle ön yargılarımız, saplantılarımız, takıntılarımız olursa piyasada hiç adam bırakmayız. Herkesi bir şekilde damgalar, bir kenara atarız. Öylece de yapayalnız kalırız. Herkesi harcarız. Adam harcama makinesine dönüşürüz diye daha evvel de arz etmiştim. Şimdi efendim, Ali Şeriati tabii kendisinin kitapla olan macerasından bahsediyor. Bir arkadaşından bu kitabın Farsça'ya tercüme edilmiş halini gördüğünü söylüyor. Sonra kendisi yeterli görmediğini ve bu eseri tercümeye karar verdiğini söylüyor. İşte yaşadıkları var ama en önemlisi yazar yani Alexis Carroll duaya sadece bir Hristiyan düşünür olma açısından bakmıştır. Yani böyle bir görüşün ileri sürüldüğünü söylüyor. Duayla ilgili yazdığı bu eserinde konuyu Hristiyanlıkta anlaşılan biçimiyle gündeme getirmiş ve bu açıdan tahlil ve sonuçlara varmıştır diye o dönem Ali Şeriati'ye bir eleştiri iletiliyor. Ondan sonra bu eleştiriyi de gözünde bulundurarak Müslüman duasını, Müslümanca duayı nasıl ön plana çıkarabiliriz, nasıl vurgulayabiliriz, nasıl anlayabiliriz diye de zihni bir çaba içine giriyor Ali Şeriati. Şimdi diyor ki, Müslümanların yapmakta olduğu dualar her ne kadar Hristiyanlıktaki dualarla etki ve felsefi hususiyet yönünden bir benzerlik göstermekteyse de, yani fikri açıdan, tefekkürü açıdan da etki açısından bir benzerlik göstermekteyse de temelde farklılıklar arz ediyor. Hristiyan duasıyla Müslüman duası arasında bazı farklar vardır diye söylüyor efendim birinci bölümde Alexis Carroll'ın duasına ön söz kısmında. Kim söylüyor bunu? Alexis Carroll. Ne üzerine söylüyor? Kitaba yapılan, Alexis Carroll'ın dua kitabına yapılan eleştiriler üzerine söylüyor. Müslümanların duaları sadece arifçe bir dua olmayıp, içtimai yani sosyal, sosyolojik bir tarafı da vardır Müslüman duasının. Siyasi bir yönü de vardır. Yani güncel olaylarla ilgili de bir tarafı vardır. Yani sadece Allah'ım beni affet, günahlarımı bağışla, Allah'ım beni sana yakın eyle, beni işte efendim masivadan temizle gibi arifane dualar değil, arifçe. Ya da hiçbir şey istememek, sadece halini arz etmek üzerine değil, toplumsal yönü var. Allah'ım işte bizi efendim belalardan, sosyal içtimai belalardan koru, terör belasından, darbe belasından, şu belasından, bu belasından diye dualar da ediyoruz biz. Yani içtimai, sosyal, siyasal bir tarafı da vardır Müslüman duasının diye çok güzel bir tespit yapıyor. Tabii bu ehli sünnette şu tonda gözükür de Şia'da biraz daha bu tonda gözükür. Onlar ayrı meseleler. Onları ayrıca etüt etmek lazım, tartışmak lazım. Mezhep efendim tokuşturması bendenizin hoşuna gitmeyen bir şeydir. Burada meselenin hakikatine, özüne bakmamız lazım. Yani benim mezhebim seninkini döver gibi bir çocukça mantıkla hareket etmekten vazgeçmeyi öğrenmemiz lazım. Evet, Müslümanların duaları sadece arifçe bir dua olmayıp sosyal ve siyasal bir yönü de olduğundan Hristiyanların dualarından daha kapsamlı ve daha üstündür. Bu hususiyet efendim İslam'ın duasında bazı cümleler cezbe ve siyaset anlamını ortak biçimde yüklenildiğini göstermekte ve bu ortak yüklenişi de şiar edilmektedir. Evet. Demek ki bazı cezbe cümleleri var, coşku cümleleri var, bazı siyasal vurgu cümleleri var. Günlük hayata bakan, siyasete de bakan bir tarafı vardır. Cuma günlerinde yapılan duaları hatırlarsanız onların içtimai ve sosyal yönlerini de ne kadar ön plana çıktığını göreceksiniz. Yani duaların orada yapılan duaların bizzat içeriğinde bunlar vardır. Hristiyanlığın duası kendini hayattan ve hayat kalabalığından uzak tutmak üzerine kuruludur. Yani uzlet dualarıdır. İnziva dualarıdır. İlk Hristiyanları lütfen hatırlayınız. O dağların başına çekilen keşişlerin manastırlarda yaptığı duaları hatırlayınız. Bu duaların içinde içtimai, siyasi boyut aramak beyhude olur. Bu daha çok arifane dualardır. Kişinin Rabbi ile konuşması, mükalemesi ve halini arz etmesi manasındadır. Uzlet dualarıdır diyor. Bu çok güzel bir tespit. Carroll'ın deyimiyle, Alexis Carroll'ın deyimiyle duanın kökeni Hristiyanlıkta fakr ve aşktır. Efendim, aşk-ı ilahi bir insanın şevkle, aşkla Rabbine yönelmesi, yani bir keşiş ruhuyla söylüyorum, mantığıyla söylüyorum. Ondan sonra ve fakırdır. Yani kendi fakriyetini, acziyetini efendim Allah'a arz etmektir. Kendi ihtiyacını, kendi mahrumiyetini Rabbi ile paylaşmak anlamındadır. Fakat Müslümanların dualarında bunlardan başka bir diğer unsur, dua edenin bizzat yaşadığı beşeri sorunları ve dertleri de duada belirtmek şeklinde toplumsal bir yön vardır. Allah'ım toplumumuza huzur ver. Allah'ım bizi ıslah edicilerden eyle. Allah'ım bizim bütün devlet, millet olarak, vatan, memleket olarak belalardan uzak durmamızı temin eyle ya Rabbi gibi dualar çok meşhurdur biliyorsunuz. Bakın ne oldu? Beşeri durumlara ilişkin halleri de duaya biz Müslümanlar ilave ediyoruz. İslam'ın duasına sosyal ve siyasi unsurun girişi, düşüncelerin sürekli ve her fırsatta gündeme getirildiği gibi dua edilen varlığa telkin ve arzından kaynaklanır. Dua ortamında bulunan her bireyin ortak ve sabit bir tavırla bu mukaddes ideali, toplumun siyasi, içtimai sorunlarını dua biçiminde gündeme getirip yaygınlaştırması gerekir ve bu Müslümanın duasında kendisini gösterir. Bundan başka sosyal idealler duaya sığındığı zaman dua bir koruyucu olacak ve hayatın harekete geçirici özelliğiyle toplum ve bireyi adeta bir karantinaya alacaktır. Yani sosyal dualarda toplumu karantinaya alma, toplumu böyle dertlerden, sıkıntılardan, virüslerden, hastalıklardan koruma gibi bir yön de mevcuttur diye gene bana göre güzel bir tahlil yapılıyor. Şimdi değişik İslami dua mecmuaları, yani Müslümanların zaman içerisinde ta ilk zamanlardan beri oluşturdukları dua mecmuaları vardır biliyorsunuz. Tertip edilen dua mecmuaları vardır, metinleri vardır. Bunlar tahlil edilip incelendiğinde İslam duasının tabii olarak tarihi bir belge olma özelliğini taşıyan duaların şu ögeleri içerdiği sonucuna varılır diyor. Burada bütün İslami dua mecmualarının ilk zamanlardan bugüne, seleften bugüne, yani sahabe efendilerimizden günümüze kadar, peygamber efendimizden bugüne kadar hangi ortak özellikleri içerdiği hususunu ele alıyor ve çok güzel tespitler yapıyor. Bunları da bendeniz şimdi sizinle paylaşacağım. Evet sevgili dostlar, tarih boyunca İslami dua metinleri mecmuaları tahlil edilip incelendiğinde İslam duasının, Müslümanca duanın efendim şu temel özellikleri içerdiği sonucuna varılır diye söylemiştik. Birincisi fesahat. Yani söyleyişte, duanın akışkanlığında, ifadesinde, ibaresinde, efendim cümlelerin kuruluşunda müthiş bir şiirsellik. Müthiş bir söyleyiş, efendim akışkanlığı, fesahat ve belagatın yüksek dereceleri duada kendisini gösteriyor. Bilhassa Hazreti Ali kanalıyla gelen dualara baktığınızda, İmam Zeynel Abidin, İmam Cafer-i Sadık gibi büyük zatların dualarına baktığınızda müthiş bir fesahat görürsünüz. Ve bu fesahatin insanı derinden etkilediğini, büyülediğini görürsünüz. Hatta Nehcül Belaga'da Hazreti Ali'nin dua cümlelerine bile baktığınızda büyülenirsiniz. Yani Arapça bu kadar mı güzel kullanılır? Dil bu kadar mı büyüleyici, bu kadar mı etkileyici olur? İnsanın adeta tüyleri ürperir. Dua o fesahatle beraber öyle bir derinlik arz eder ki, öyle bazı derin tahlilleri içerir ki inanamazsınız. Yani bu konuda tarihi dua mecmualarına İslam tarihinde dikkatle bir daha bakılması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Fesahat ve belagat yönüyle. Bu birincisi. İkincisi, duanın içeriğiyle uyumlu ve etkileyici bir müzikalite, musiki vardır. Yani cümlelerin sonları adeta kafiyelidir. Kendi içinde bir ritmi vardır. O söyleyişin bir musikisi, bir sesteşliği vardır. Öyle rastgele dağınık, paçavra cümleler değildir. Ağzı bir yerde, burnu bir yerde cümleler değildir. Dağınık değildir. Ve onların kendi içindeki o müzikalitesiyle beraber aktığını görürsünüz. O dua ile beraber karışan ayet ve ehadisi şerifeler efendim öyle bir ahenk oluşturur ki siz o musikiye kendinizi adeta kaptırırsınız. Duanın içeriğiyle uyumludur bu musiki. Yani sırf müzik olsun, müzikalite olsun diye söylenen şeyler değildir. İçerikle beraber yürüyen bir müzikalitesi vardır. Bu da çok güzel. Tabii bu da işte fesahatin, belagatın bir parçası aynı zamanda. Üçüncüsü efendim akıl boyutudur. Yani duanın içinde akıl vardır. Eriyik halde akıl vardır. Ne alakası var diyeceksiniz. Şöyle ifade edeyim. Tefekkürü ve fikri sorunları akla yönelik bir biçimde programlamak ve düşünce gücünü dua etme tavrına layık ve uyumlu bir biçimde kullanmak. Düşünce gücüyle duanın birleştiğini görürsünüz İslam duasında. Müslümanca duada bunu görürsünüz efendim. Akıl, tefekkür o duanın içine sızmıştır. O duanın kıvrımlarına, cümlelerine sinmiştir. Bu da çok önemli bir nokta. Allah'ın mucizevi yaratıcılığını ve kudretini, yaratıcının sayısız güzellik ve sanatkarlığını açıklamak. Yani aynı zamanda Esma-ül Hüsna'nın tadadı vardır. Aynı zamanda Allah'ın yaratışındaki hikmet boyutu vardır. Aynı zamanda efendim yaratılışın sırları vardır. Allah'ın bir şeyi yapmaktaki muradı vardır. Muradı ilahiye göndermeler vardır. Karşı tarafa teselli cümleleri vardır. Bunlar hepsi akıl. Dolayısıyla bir tefekkür boyutunun da o İslami Müslümanca duaya sirayet ettiğini pekala söyleyebiliriz. Efendim bu üçüncüsü. Dördüncüsü kıymetli dostlar siyaset ve sosyal boyut. Bu siyasetten lütfen günlük vıcık vıcık siyaseti anlamayınız. Yani Kılıçdaroğlu ne demiş, onun karşısında Devlet Bahçeli şunu yapmış, öbürü öksürmüş, bunu aksırmış, bu tıksırmış. Bu değil, dedikodusu değil. Yani siyaset demek Müslümanın sosyal hayattaki duruşu demektir. Sosyal hayat karşısındaki tavır alışı, yeri, konumu ve olaylara verdiği reflekslerdir. Bu anlamda söylüyoruz. Burada siyaset toplumsal meseleleri açıklamak, hak, batıl, barış, fesat ve halkın mutluluk ve mutsuzluğu arasındaki çatışmayı dile getirmek, cesareti telkin etmek, ihanet, zorbalık ve zulümden nefret, ezilmişlere, mazlumlara bağlılığı açıklamak, bakın siyasetin içeriği neymiş. Efendim, halkın özgürlük ve mutluluğuyla hakka ve Allah'a bağlı olma anlamındadır. Yoksa aktüel politik anlamında ıvır zıvır dedikodu manasında haberlerde izlediğimiz o herzeler bir dünya mezbele manasında değildir, ısrarla söylüyoruz. İslam duasında bütün tarih boyunca dua mecmualarına baktığımızda görülen beşinci boyut teslimiyet ve başkaldırı. Allah'a teslimiyet zulme ve zalime başkaldırı. Duanın içinde bu da vardır. Dua sadece teslimiyeti ifade etmez. Dua aynı zamanda bir başkaldırının da ifadesi olarak kendisini gösterebilir. Yani koyun olduğumuz anlamına gelme, uysal olmamız koyun olduğumuz anlamına gelmez manasını da tazammun eder dua. İslam'ın duası dua eden insanı Allah'a kulluğa, teslimiyete, efendim tevazu'a, kendini Allah'a karşı hakir görmeye, Allah'a karşı, kullara karşı değil, efendim bir çağrıdır. Hatta bir yönlendirme vardır ya, bir yönlendirme çabasının olduğunu görürsünüz. Bu çaba aynı zamanda dua edene ondan başka hiçbir gücün, hiçbir hüküm sahibinin, Allah'tan başka yöneticinin dayanılacak ve ümit beslenecek hiçbir yerin bulunmadığı sonuç ve gerçeğini ne yapar? Telkin eder. Bir başka deyişle Allah'a teslimiyet tavrı diğer bütün güçlere karşı duyulan korku ve ürpermeyi akıldan uzak tutmayı da kendisiyle birlikte doğurur. Allah'a teslimiyet diğer güçlerden korkmamanın adeta garantisi, bir yolu olarak ne yapar? Kendisini gösterir. Yani Allah'a tam teslimiyet, ondan başka güç olma, hüküm sahibi olma iddiasına bulunan tüm güçlere bir başkaldırıdır. Allah'a tam teslim olan bir insan başka hiçbir şeye boyun eğmez. Zulüm anlamında, haksızlık anlamında, Allah'a isyan anlamında hiçbir şeye boyun eğmemeyi de içinde barındırır. Yani duanın teslimiyet boyutu, efendim hak ve hakikatin dışındaki gayri olan her şeye gizli bir başkaldırı potansiyelini de içinde barındırıyor. Bu da çok güzel bir tespittir. Allah'a isyan konusunda hiçbir kula itaat yoktur meselesinin duadaki adeta göstergesi, yansıması gibi geldi bana. Altıncısı tevfik, yani başarı. Ben daha önce hatırlarsanız bu başarıyla ilgili epey tahliller yapmıştım. Yani Allahsız bir başarı kültürünün bize dayatıldığını, bütün başarının kişinin kendi meziyetlerine efendim mal edildiğini, kişinin yeteneklerine, gelişimine, zekasına, donanımına hamledildiğini ve bu başarının da adeta o şahısla özdeşleştirildiğini söylemiştim. Demiştim ki hayır, başarı değil tevfik. Yani o başarı dediğin şey Allah'ın sana şartları hazırlamaz. Tabii senin duan var ama duanı sahiplenemezsin. Ne güzel dua ettim de aldım filan dediğin zaman bu olmaz. Duanın neticesinde, hatta biraz ızdırari dua, böyle ısrarla, daha çok ihtiyaçla yapılan ıstırari duanın neticesinde Allah'ın bir ihsanı, bir ikramıdır. Tevfik-i ilahiyedir. Başarıyı kendine mal etmek şirki, gizli şirki, hatta bazen açık şirki içinde barındırır diye tahliller yapmıştım. Hani bu sahada çalışan bir kardeşiniz olarak efendim sosyoloji, psikoloji ve bunun tabii pratik yansımaları anlamında bu kavramlarımızı gözden geçirmemiz lazım. Başarı manyaklığının, başarı hastalığının insanları ne hale getirdiğini, nasıl ayarlarını bozduğunu gördük demiştim. Efendim bu anlamda bakın, tevfik, duacı, dua eden kişi, sürekli geçerli şartlar, dış etken ve araçlar ve diğer tüm faktörlere rağmen kemale erme yolundaki çaba, hayır ve iyilik yapma yoluyla Allah'ın istediği biçimde yaşamakta başarılı olmayı diler. Ve Allah'tan bu isteği süreklidir. Allah'ım bana tevfik, inayet ver. Allah'ım beni şu konuda muvaffak eyle. Allah'ım beni şu yola sevk et. Hayırlıysa, senin rızana uygunsa ne yapar? Başarıyı Allah'tan diler. Bu sürekli hale gelir. Yani başarı Allah'tandır ve ondan bir çaba sonucu istenir. Senin duan var. Allah'tan başarı dilemek insan iradesinin ve irade gücünün soylu bir itirafıdır. Dua ederken gurur, benlik, ruhi kabalık ve düşünce kısırlığı belirtilerinin insanı kuşatmaması, yani bunlardan soyutlanmış, arınmış bir ruhla Allah'a yönelmesi kişinin gereklidir. Müslüman duasında başarı böyle talep edilir. Talep etmenin de adabı var, erkanı var. İşte bunları kaybettiğimiz zaman ne yapıyoruz? Duanın mana ve mahiyetini de kaybediyoruz. Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var? Ayetinin, mealinin sırrını da göz ardı etmiş oluyoruz. Yedincisi tevfiz. Yedinci sır tevfiz. Allah'a yönelme, her işini ona havale etme. Onu vazifelendirme, tabir yerindeyse tevfiz. İnsanın genelde var olan tepkisi, içinde bulunduğu zevk, acı, yoksulluk, zenginlik, mutluluk, mutsuzluk dünyasından kaçmak ve kendi çıkarını kısır teşhis imkanıyla belirlemeye kalkmaktır. Bu durum insanı kendi hayır ve maslahatı icabı olan şeyleri belirleyememe noktasına düşürmektedir. Yani insanın kendisi için ne faydalı ne faydasız, insan bunu olayların sıcaklığında ayırt edemez ki. Yani insan en ufak mutsuzluğunda hemen Allah'ım bana şunu ver der, bunu ver der, küçük düşünebilir, büyük resmi görmeyebilir. Büyük resmi görmediği zaman da küçük şeylerin talibi olabilir. O küçük şeyleri talep etmesi de onun için hayırlı olmayabilir. Yani sen gidip doktora bana o tatlı ilaçtan yaz dersin. O tatlı ilaç çok senin hoşuna gidiyordur, zevk alıyorsundur ama sendeki hastalığı azdırıyordur. Ama sen o anda o tatlılığı yaşayabilmek için, o küçücük zevki tadabilmek için ısrar ediyorsundur. Doktor sana acı ilaç yazar. Çünkü sendeki hastalığın gerçek tedavisi ancak onunla mümkündür. Çünkü o büyük fotoğrafı görüyor. Ha. Şimdi burada da tevfiz, yani her şeyi Allah'a havale etme nasıl olacak? Bu durum insanda nasıl tezahür edecek? Onun çerçevesini çiziyor. İnsanı kendi hayır ve maslahatı icabı olan şeyleri belirleyememe noktasına getiriyor. Günlük küçük şeyler, küçük olaylar ağı. İşte bu noktada şüpheler, hayretler aşamasından dua etme aşamasına gelmiş, kutsal ve yüce varlığa doğru manevi bir yükselişe karar kılmış olan duacının, dua eden kişinin işini Allah'a havale etmesinden başka bir çaresi yoktur. Yani sen büyük resmi göremediğin, maslahatı, faydayı, hayrı teşhis edemediğin ki bilemezsin, bu noktalarda yükseliş için, ruhunun yükselişi için Allah'a havale etmeyi bilmen lazım. Rabbim sana teslim oluyorum. Benim hakkımda hayrı bilen sensin, efendim afiyeti veren sensin, her şeyin efendim encamını bilen sensin. Takdir senindir, sana teslim oluyorum ya Rabbi demek daha arifanedir. Adını koymamak, bana şunu ver, bunu ver diye haşa, Allah'a bir hizmetkar gibi muamele etmeye çalışmak edep dışıdır efendim. Biz halimizi genel büyük resmi görmediğimiz için ona arz etmeyi, ona havale etmeyi de bilmemiz lazım. Bu da Müslüman duasının insanı da aynı zamanda inşa ve ihya eden yönü tarafıyla tevfiz kısmıdır. Yani bu tevfizde insanı aynı zamanda Allah'a bağlayan bazı ipler vardır, halatlar vardır. Doğrudan doğruya kalbi teslimiyete yönlendiren taraflar da vardır. Evet, şimdi yaratıcının istek ve teşhisine teslim olmada onun yarattığı, istediği şeylerden mutluluk duymak zorunluluğu da vardır ve bu kuşkusuzdur. Evet, sekizincisi fakr. İslam dua mecmualarına baktığımızda buna felsefi yoksulluk deniyor ama biz bunu fakr diyoruz aslında, fakr. Fakr biliyorsunuz gani sensin, senin karşında fakir olan, muhtaç olan, aciz olan benim demektir. Ve bu bilinci taşımaktır, fakr bilinci. Evet, belki şahsi yetersizliğimden ya da dilimin yetersizliğinden olacak diyor yazar. Bundan daha kapsamlı ve yeterli bir kavram bulamadım. Carol'ın da dediği gibi duayı açıklamak zorundayım. Dua yoksulluk ve aşktır diyor. İşte bu kavramı belki bulamamış. Biz bakın ben buraya not düşmüşüm. Felsefi yoksulluk demek aslında fakir demektir. Yani bulunmayacak bir kavram değil. Ama herhalde artık şartlar gereği mi, o dönemki zihni durumu gereği mi, Ali Şeriati'nin bir itirafı var. Felsefi yoksulluk kavramının karşısında bir şey bulamadım diyor. Bendeniz fakir kavramını öneriyorum. Tam da denk düşer. Allah karşısındaki fakriyeti ifade eder. Duanın bir yönü de budur. Fakriyetini arzdır. Aczini arzdır. Ve bu da insanın yükselişinin temel esaslarından biridir. Şimdi iki tür duadan da bahsediyor ön söz kısmında. Efendim ön sözü yazan Ali Şeriati Paris'te yazmış bunu efendim. İki tür duadan bahsediyor. Bunun üzerine duralım. Ben Allah nasip ederse inşallah size yedi tür duadan bahsedeceğim. Yani bütün İslam mecmualarında gözüken naçizane efendim tespit ettiğim, genel baktığımda gördüğüm yedi tane dua biçiminden bahsedeceğim. Bunların belki bir kısmını ilk defa duyacaksınız bu mikrofonlardan. Bildiğimizin aksine bambaşka dua tiplerinden, çeşitlerinden bahsedeceğim. Ama burada iki tür duadan bahsediyor Ali Şeriati. Şimdi efendim diyor ki dua eden kişi ya borcunu ödemek isteyen, hastasına şifa arayan, yolcusunun seferden selametle dönüşünü arzulayan bir kimsedir. Ya da bozuk ve yanlış bir mevkiden doğru ve olumlu rütbeye ulaşmak isteyen bir kişidir. Bu tip dualar ikinci dost ya da bencil insanlar arasında yaygındır. Yani Allah'ım bana borcumu odamı ödemeyi ihsan et, hastalığıma şifa ver, yakınım selametle seferden dönsün, beni şu makam ve mevkiye eriştir, şu rütbeye ulaşmama yardımcı ol ya Rabbi. Bunlar daha çok bencil insanların dualarıdır diyor. Ondan sonra yani sencillik yok, kendine bir şey istiyor. Şu olsun bu olsun, şu yerine gelsin, şöyle gerçekleşsin ya Rabbi diyen insan tipi. Bu birinci tür duadır diyor. İkinci tür dua aziz dostlar, duacı seçkin, samimi bir insandır. Seçkin derken burada havas tabirini hatırlayınız. Allah'a aşıkça tapan, aşıkça, şevkle, coşkuyla, bütün hayatıyla yönelmiş, ibadet eden, onunla söyleşmekten böyle tenhada kalbi semaya bağlayarak yapılan söyleşiler vardır biliyorsunuz. Onunla söyleşmekten, onunla bulunmaktan, onun huzurunda durmaktan zevk duyan bir insandır. Bu arifane zevki dualardır. Birinci tür dua avama özgüdür diyor. İkinci tür dua ise ariflere özgü bir duadır. Avamın duası neymiş? Ya Rabbi kızıma efendim koca ver, işte efendim çocuk ver, para ver, maaş ver, şu sınavı kazansın, şu olsun, bu olsun, bana ev ver, araba ver vesaire, işte makamım artsın vesaire. Bu avamın duasıdır diyor. Havasın duası ise neydi? Allah'a aşk derecesinde ibadet eden, onunla söyleşen, onunla adeta tenhada buluşmuş gibi söyleşen, efendim kalbini semaya rapt eden bir dua tarzıdır ki zaten senin halini Allah bilmektedir. Bu da seçkinlerin duasıdır, ariflerin duasıdır diyor. Benim de çok doğrusu hoşuma gitti. Bu kadar berrak ortaya konduğu için sizinle paylaşmak istiyorum. Bu tür duada duacı insan Allah'tan şiddetli ve sürekli bir ısrarla ister. Böyle bir duada isteyici insan dua biliyorsunuz zaten istemek demektir. Hani dai ondan sonra istemek anlamına geldiğini zaten biliyoruz. Talep etmek. Yoksulluk, servet, hastalık veya herhangi bir şeyi isteme düşüncesinde değildir böyle bir duada. Arifane duada insan yoksulluk, servet, hastalık veya herhangi bir şeyi isteme düşüncesinde değildir. Bakın çok önemli. Böyle bir duacı kemal ve gelişme silsilesinden geri kaldığını, ya Rabbi yolda kaldım, ya Rabbi manen engellere takıldım, ya Rabbi manevi seyrimde bir noktada çakılıp kaldım, bazı nefsi engellere, efendim çengellere takıldım gibi, bakınız olgunluk ve gelişim silsilesinde geri kaldığını, beka ve ebediliğe layık oluşu elden kaçırdın. Ya Rabbi cennetine layık olamadık. Verdiğin nimetlere layık olamadık. Ya Rabbi ebediyet yolculuğunda geride kaldık. İhmalkar olduk gibi. Bakın cümleleri toparlamaya çalışıyorum. Beka ve ebediliğe layık oluşu elden çıkardığını, ruhunun insanlar için belirlenmiş en üst doruğa tutunmayı yitirmiş olduğunu, yani ruhun daha aşağılara indiğini ve ayağının bu yolun hedefine ulaşmada gevşeklik gösterdiğini, ruhunun tüm özlemlerini dile getirmeye başlar ve dile getirir. Arifane duada hep bunlar vardır. Yolda kalma, seferden geri durma, günah çukurlarına düşme, sonsuzluktan ebediyetten geri kalma, kervanın göçüp dağlar başında çığıra çığıra, bağıra bağıra tenha kalışın. Bunlardır arifane duanın içeriği. Yoksa şunu ver, bunu ver, şu gelsin, bu gitsin değil. Evet, çok güzel. İşte böyle bir durumda insan İslam'ın Allah'ına, Rabbine dua eder. Onun huzuruna yönelir. İsteklerini duyurur. Efendim şevk, korku ve arzusunu sunar. İslam'ın portresini çizdiği Allah tasavvuru yalnızca sevilen, güzel, yumuşak ve ona bağlanan bir Rab değil, aynı zamanda azamet, kahır ve cebbariyetin de sahibi olan bir Rab'dir. Kahariyeti de vardır. Yani hep böyle efendim sevgi, işte herkese böyle şefkat dağıtıyor vesaire değil. Aynı zamanda o Rabbimizin bir özelliğidir ki azameti vardır. Celali vardır, kahrı vardır, cebbariyeti vardır. Ve azametiyle her şeyi ne yapar? Kıskıvrak kuşatır. Büyük düşünürler, büyük istek ve dertlerin de sahibi olurlar. Büyük mütefekkirlerde görünen şey bu derttir işte. Bu dert. İnsanı insan yapan şey derdinin büyüklüğüdür. Neyi dert ediniyorsanız ona göre efendim yolda kalır veya yol alırsınız. Büyük mütefekkirler büyük duaların ve büyük dertlerin de sahibi olurlar. En büyük davamız duamız olmalıdır. Bugün dava tabiri yeniden kullanmaya başlandı biliyorsunuz. Ama daha çok siyasi bir jargon olarak kullanılıyor. Yani bir İslam'ı siyasal bir dille ifade etmede dava vesaire diye kullanılıyor. Hayır. Müslümanın en büyük davası siyasi alanda da, sosyal alanda da, şahsi planda da duasıdır. Duanız olmasa ne öneminiz var? Ayeti bunu aynı zamanda tazamun eder. Bunlar kemalden uzak kalmayı, dost çevresinden, ebediyet yolculuğundan, ebedi hayattan uzak, mutlak hayır, güzellik ve barıştan, selametten mahrum ve Allah'a bağlayan yolu sürdürmekten aciz kalmayı istemezler. Kimler onlar? Arifane dua edenler. Ezilmek, kaybolmak pahasına, Allah'a giden yolda, hedefe ulaşmak için süratle gitmeye çalışırlar. İnsanın gönlünde var olan vahşeti düşünür, ayağa kalkar ve başkalarının da bunu anlamasına yardımcı olurlar. Dua aynı zamanda harekete geçirmelidir. Dua insanı hayata, hayata, hayatın ta içine doğru itmelidir, yöneltmelidir. Ve bu kafileden geri kalmamaya çabala çalışırlar. Bu tip duaların en yücesi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun dizinin dibinde çocukluğundan itibaren yetişen Hazreti Ali'nin İslam'ın Rabbine söyledikleri sözlerde kendisini gösterir. Bunlara dikkatle gerçekten baktığımızda bütün bu anlattıklarımızın özünü aziz dostlar göreceksiniz ve görürsünüz. Bu dualarda onların korkuları, istekleri ya da akıl üstü durumları daha rahat kavranabilir. Aklı aşan durumlar, müteal boyut kendisini fevkalade gösterir. Gören için, anlayan için, fark eden için. Evet, bu idrake ulaşmak için aziz dostlar, İslami ilimler çerçevesinde ilmi ve mantıklı bir yolla çalışmaya başlamak gerekir. Yani duayı ilmi bir titizlikle de bizim bugün analiz etmemiz ve açığa çıkarmamız ve çocuklarımıza, neslimize, çevremize, kendimize bunu mal etmeye çalışmamız lazımdır. Diyor ki ben de bu temenniye efendim katılıyorum yürekten, evet diyorum, inşallah bu temenniler gerçek olur diye de dua ediyorum. Şimdi efendim bir başlangıç yapmış olduk. Bakınız bu başlangıç itibariyle ön söz kısmında derli toplu ortaya konulan Hristiyan duasıyla Müslüman duası arasındaki farkları bendeniz biraz böyle billurlaştırmaya çalıştım, netleştirmeye çalıştım. Böylece bir başlangıç yapmış olduk. İkinci kısımda birçok husus var gündeme getireceğimiz. Ondan duanın ilaç niteliği taşıması, fizyolojik boyutu, tabii bir fizyolojist olması itibariyle Alex Carroll'ın duanın fizyolojik boyutuyla ilgili de bazı analizleri var. Ahlak ve irfanın zayıflaması, zekanın da zayıflamasını nasıl doğuruyor ve burada dua nasıl bir fonksiyon icra ediyor? Mesela çok ilginç konulardan biri, not almışım. Şimdi ona bakıyorum. Bunlara da tabii kısım kısım ele alacağız. Ruhi boyutuyla dua, duanın ruhtaki karşılığı, ondan sonra güncel hayattaki karşılığı, insan bedenindeki karşılığı, eşyaya sirayeti gibi birçok husus var. Bunları da ince ince çalışmak istiyorum. Birkaç program bu eser üzerine duracağım gibi gözüküyor. En sonunda da merak etmeniz için söylüyorum. 7 tip duayla özeti yapıp bitireceğiz inşallah. Bütün İslami dua mecmualarının da aslında özünü, üsaresini ortaya koymuş olacağız diye ümit ediyorum, niyaz ediyorum, dua ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.